Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Meraklısına Bilim'den herkese merhabalar. Bu haftaki bölümümüzde Türkiye'de hepimizin korkulu rüyası olan depremler üzerine konuşacağız. Depremlerle ilgili ne biliyoruz ve bunları nasıl biliyoruz, bunları anlamaya çalışacağız. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özgün Konca ile birlikteyiz. Merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız?
Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
İyiyim, çok teşekkür ederim.
Depremleri konuşacağız. Hepimizin korkulu rüyası. Bir yandan da bu konuya uzaktan bakan benim gibi kişiler için de bir bilinmezlik var depremlerle ilgili. O yüzden biraz basitçe anlamaya çalışalım bu bölümde istiyoruz. Faylerin ve depremlerin nasıl oluştuğu sorusuyla başlayalım.
Tabii. Şimdi öncelikle kısa bir geniş özet çizelim. Dünyadaki depremlerin yerlerini oturup hep birlikte çizip baksak bunların belli yerlerde yoğunlaştığını hep birlikte görebiliyoruz. Bunlar nerelerde diye bakarsak da zamanla ortaya çıkan levha tektoniği teorisi de ortaya koyuyor ki bunlar genelde plakaların kenarlarında oluyor. Plaka dediğimiz göreli daha az içinde deforme olan daha sert bölgeler var ve bunların sınırları var. Bu sınırlar birbirlerine göre hareket ediyorlar. Aslında işin özü bu ve deprem birçok yerde olabilir. Yani şuraya birkaç kilometrelik delik açsak orada da üretebilirsin. Çünkü basınç var dünyada. Bunu bozduğunuz an bir yerlerde bir deprem, ufak tefek deprem tetikleme her zaman olur. Ama özellikle yoğunlaştığı ve büyük depremlerin yoğunlaştığı yerler plakaların birbirinin üzerine çıktığı, birbirinden ayrıştığı ya da birbirine yanal olarak hareket ettiği yerler. Şimdi bu durumda diğer soru bunlar niye birbirine göre hareket ediyor olabilir? Bu da aslında dünyanın soğumasıyla ilgili. Yani dünyanın altı çok sıcak, işte çekirdeğin içi belki 6000 derecelere kadar sıcak. Dünyanın yüzeyi 0 dereceye yakın. İşte artık ortalaması 15 derece gibi. Şimdi bu sıcaklık farkından dolayı dünya soğuyor ve uzun soğuma süreçlerinde malzeme akışıyla soğuma, yani bizim konveksiyon dediğimiz süreç etkili. Yani alttaki malzemeyi ısıtıyorsunuz, ısınan yukarı çıkıyor, yukarıdaki soğuk malzeme aşağı iniyor. Bu bölge, bu mantoda olan bir şey ve bu hareketin ucunda da plakalar var. Plakalar buna göre sağa sola hareket edip birbirinin üstüne çıkıyorlar, yanan hareketler yapıyorlar, birbirinden ayrışıyorlar ve sonuçta da depremler bu bölgelerde yoğunlaşıyor diye kısaca cevaplayabiliriz.
Peki bu bilgiyi nasıl elde ettiğimizi soracağım. Faylarla ilgili oraya inip bakıp mı bilgi elde ediyoruz? Nasıl öğreniyoruz? Uzaktan algılama gibi bir yöntemimiz mi var? Buradaki şimdi, hem yöntemi anlayalım hem de ne kadar detay bildiğimizi soralım.
Evet, şimdi güzel bir soru. Şimdi geleneksel olarak faylar çalışılırken çok eskiden beri biliyorsunuz yer bilimleri eski bir bilim dalı ama özellikle böyle modern çağlarda hani bu 1800'lerin sonlarından başlayarak gelişen modern yer bilimlerinde geleneksel olarak da fayların olduğu biliniyordu. Bunlar nasıl biliniyordu? Mesela jeologlar gittiklerinde biliyorsunuz yer bilimleri çok uzun vadeli ve çok kısa vadeli şeylerin hepsinin birlikte çalışılmasını gerektiriyor. Mesela ben sismoloji ağırlıklı çalışıyorum. Ben gelen dalgalara bakıyorum. Depremden çıkan dalgalara bakıyorum. Bu saniyelik mertebede olan şeyler. Ama bir jeolog yüz binlerce yıllık süreçlere bakıyor. Mesela biz şimdi bir topografi haritasına baksak Kuzey Anadolu fayını birlikte oturup çizebiliriz. Çünkü bunun bir jeolojik izi var. Yani fayın nerede olduğunu, büyük faylar için söylüyorum bunu. Jeolojiden anlamak mümkün. Bunların üzerinde mesela bunlar eskiden bir nehir varmış, akıyormuş. Zamanla fay bunu yer değiştirmiş. Görüyorsun fay boyunca nehir öteleniyor. Bu ötelenmelerden ve bunların ötelenmelerin üzerindeki bir takım tabakalardan aşağı yukarı fayın yılda ne kadar kazdığını, kaydığını, jeologlar da uzun vadeli. Bunlar böyle binlerce yıllık, on binlerce yıllık, belki milyonlarca yıllık gözlemlerden söz ediyoruz. Hani tarayan gözlemlerden anlar. Ama tabii ki modern yöntemler de var. Bir, depremleri biz depremlerden çıkan dalgalarla anlıyoruz. İşte bu topçuk gibi gördüğünüz şeyler genelde öyledir. Hani üzerinde böyle işaretler olan beach ball deniyor genelde bunlara. Ama bunun dışında başka modern yöntemler, en son yıllarda çok yaygın kullandığımız GPS verileri. Hani böyle GPS istasyonları koyuyoruz, buraların nasıl yer değiştirdiğine bakıyoruz. Bununla hem plaka hareketlerini daha iyi anlıyoruz, hem plaka kenarındaki fayların davranışlarını anlıyoruz, hem de bir deprem olduğunda depremdeki kaymaları anlamak için kullanıyoruz. Buna ek olarak bir de son yıllarda uydu radar verilerini çok kullanmaya başladık. Uydu radar verileriyle de yine hem deprem olmadığı uzun dönemli dönemler son yıllarda artık iyice araştırılabiliyor, Ve ayrıca deprem olduğunda da yine bu uydu radar verilerinin depremden önceki ve sonraki geçişlerindeki farklardan onları birbiriyle kıyaslayarak yerin deformasyonu ve oradan da depremleri tekrar modelleyebiliyoruz. Yani neresine kadar kaydı? Bunları modelleyerek anlamak mümkün artık.
Yani benim sorduğum gibi faya inmek değil, daha yukarıdan bir şekilde anladığımızda.
Şimdi, faya inmek mümkün olsa aslında o da iyi bir yöntem olurdu ama çok kolay değil. Yani dünyada bu tür deneme şeyleri var. Hani birkaç kilometrelik böyle kuyularla faydaki malzemeleri anlama tipi işler var. Ama genel olarak uyguladığımız yöntemler uzaktan algılama, sismometrelerdeki dalga formlarını modelleme ve yine jeolojik yöntemler, paleosismoloji ile faydaki atılma çalışma, morfoloji ve morfoloji gözlemleri gibi gözlemlerle fayları ve bunların davranışlarını anlamaya çalışıyoruz.
Şimdi depremlerle ilgili bireysel olarak en büyük korkularımızdan biri özellikle gece uykuda yakalanmak. Çünkü ya da evin içinde kaçmanın zor olduğu bir yerde yakalanmaktan korkuyoruz. Çünkü deprem önceden tahmin edilebilen bir doğal olay ne yazık ki değil. Evet. Ve deprem konuşulduğunda da hep özellikle İstanbul'la ilgili Türkiye'de ne zaman olacak, ne kadar büyüklükte evet. olacak soruları soruyoruz sürekli. Bunu sormayacağım ama tahminlerin ne kadar vadeli ve nasıl yapılabildiğini soracağım. Uzun vadeli tahminler yapılıyor ama evet. kısa vadeliler yok. Neden kısa vadeli tahmin yapılamıyor ve uzun vadeli tahmin nasıl yapılıyor?
Evet, şimdi burada kısa vadeli, şimdi öncelikle 3 aşağı 5 yukarı artık şunu biliyoruz. Mesela Kuzey Anadolu fayı boyunca yılda neresi ne kadar deforme oluyor, bunu hata payları içinde tabii ki ölçümlerin anlamak mümkün. Şimdi bunun fayda nasıl bir davranış yaptığını, yani fayda diyeyim ki hareket oluyor aşağı yukarı. Mesela bu Kuzey Anadolu fayı boyunca yılda 2,5 santimetre gibi bir rakamdan söz ediyoruz. Yılda 2,5 santimetrelik bir hareket Anadolu plakası gidiyor batıya doğru, Avrasya'ya göre gidiyor. Şimdi bu arada hiçbir sürtünme olmasa burası mutlu mutlu kayıp gidecek. O zaman zaten deprem üretmezdi. Yani arada hiçbir sürtünme olmasa bu plaka sınırlarında mutlu mutlu yılda 2,5 santim gider. Ama ne oluyor? Sanki sürtünmeden dolayı siz bu sınırı vidalamışsınız da Anadolu gidiyor ama yanında biraz Avrasya'yı da götürüyor. Götürüyor ve fay bir noktada bu sürtünme kuvvetine dayanamayıp bir yerde büyük bir deprem üretiyor bir yerinde. Şimdi bu zor bir problem. Çünkü tamam biz aşağı yukarı artık deniz olmayan yerlerde özellikle yıllık deformasyonu çok iyi biliyoruz. Artık biraz şeyi de anlamaya başladık. Derinliğe doğru bir kere çözünürlük azalıyor. Ama en azından şu kadarını anladık. Fayın neresi ne kadar gerinim biriktiriyor. Artık bunlar çok yeni şeyler bu arada. Bunları da son 15 senede 20 senedir gelişen yöntemler ve veri kümeleriyle anlamaya başladık. Ama buradan depremin tahmin edilebilmesi çok zor bir problem. Çünkü ortamdaki hani gerilmeyi bilmen lazım ki mutlak gerilmeyi ölçmek çok zor yer bilimlerinde. Derindeki fenomenleri bilmek lazım, onu bilmiyoruz. Üç, faydaki reoloji yani malzeme davranışı ve sürtünmenin nasıl davrandığını çok iyi biliyoruz. Fikirlerimiz var, modellerimiz var ama bunu tahmin edebilecek seviyede anlamanın yolları yok. Şu olabilir, ileride belki şimdi daha yakından gözledikçe enteresan öncü şok davranışları gibi şeyler görüyoruz. Mesela depremden önce belki diyoruz ki acaba derinde böyle bir yavaş bir hareket başlıyor mu bazen? O da her depremde olmuyor. Bazen bunların böyle bir öncü izleri acaba var mı dediğimiz şeyler oluyor. Ama bunları da daha henüz çok güvenilir şekilde deprem tahmin edebilecek seviyede ne yapabiliyoruz ne de bu gözlemler bu kadar mutlak. Hep geriye dönüp araştırıp çok detaylı şekilde burada öncesinde hafif bir şeyler başlamış diyeceğimiz şeyler oluyor. Ama her zaman da bir aktivite başladığında onun büyük depreme dönüp dönmeyeceğini bilmek de zor. Ama şunu biliyoruz, yani mesela Kuzey Anadolu gibi bir fayda her zaman 7'lik bir deprem üretebilecek birçok noktası var. Ve bunlar belli bir yıldan sonra 7'lik deprem üretebilecek gerilme birikmiş oluyor. O saatten sonra onun alarmı bir nevi çalıyor. Ama bir sürü faktöre bağlı olarak bunun zamanı bazen 50 yıl, 100 yıl bile değişebilir. Belki daha bile fazla.
Çalışmalardaki ilerlemeler bize peki geleceğe dair ne gösteriyor? Bunu biraz daha konuşalım istiyorum. Yani bir gün mümkün olacak mı? Mesela yarın, 2 saat sonra, 10 dakika sonra şu bölgede deprem olabilir diyecek hale gelecek gibi görünüyor muyuz bu çalışmalarda?
Şimdi yani yakın vadede ben açıkçası onunla çok böyle doğrudan umudum yok. Ama fayları çok daha iyi anlayacağımız önümüzdeki 20-30 senede. Çünkü bir kere sismik döngü yavaş bir şey. Yani mesela şöyle söyleyeyim. 200-300 senede bir döngü tamamlanıyor. Yani gerilim birikiyor, deprem oluyor. Gerilim tekrar birikiyor, deprem oluyor. Bu araştırmaların özellikle gelişmesi, yani biz levha tektoniğini 1960'larda, teorisi 60'larda kuruldu. Öyle diyeyim. Çok yeni şeyler. Yani 60 sene doğru düzgün modern yöntemlerle gözlenebilmesi, ki her yerde hala bu mümkün değil, son 20 sene. Şimdi son 20-25 senelik bir olaydan söz ediyoruz belki. Çünkü çok yeni ve gözlemlerin çok aslında başındayız belki. Bunlar böyle birkaç döngü sonra, eğer dünya başka bir nedenle insanlık yok olmazsa, belki çok daha iyi anlaşılabilecek şeyler haline gelecek. O konuda hani her zaman tabii ki ileriye umutla bakmak gerekiyor. Ama bugünden yarına bir yöntem var ve bunu anlarız dersek çok gerçekçi değil. Ama fayların davranışlarını eskisine göre çok daha iyi zaten biliyoruz. Yani geometrisini, nasıl davrandıklarını, ne kadar deprem ürettiklerini bayağı bu konularda ilerledik dünya olarak.
Yani bizim ömrümüze yetişmeyecek gibi gözüküyor eğer böyle bir bilimsel ilerleme kaydedeceğiz.
Zor bir tahmin olur o. Hani çok ben de şey yapamıyorum. Hani bakarsınız hiç düşünmediğimiz şekillerde çıkar. Ama belki o ilerleyen şeyinde daha konuşuruz. Şu andaki yöntemlerle böyle güvenilir bir yöntem yok. Ve hani ben henüz öyle bir ha bu yapar diyeceğim bir şey de görmedim. Öyle güvenilir.
Son anlattığınız yöntemlerin aslında yeni yöntemler de olduğunu söylüyorsunuz. Yeni evet. Gelişen bir dal olarak anlatıyorsunuz benim anladığım evet. Kadarıyla. Peki, şimdi tahmin edemiyoruz ancak uzun vadeli tahminlerde bulunabiliyoruz. Depremlerle ilgili, faylarla ilgili bu çalışmalar insanlığın bu afetle mücadelesinde ne gibi faydaları oluyor?
Şimdi bir kere fayları anlamazsak ona uygun şimdi bir yapılaşma sistemi kurmak çok zor. Şimdi şöyle bir sorun var. Mesela bakarsanız Kuzey Anadolu fayına birçok şehir merkezi tam fayın üzerinde. Bunun nedeni var. Çünkü ova oluşturuyor. Faydaki ufak geometrik farklar, açılmalar, şeyler yaratıyor. Basenler yaratıyor. Ve bunlar zaten fay baseni. Üzerinde göller oluşuyor, işte nehirler öteleniyor falan gibi faktörlerden dolayı birçok yerde zaten biz fayın üzerine oturma eğiliminde olmuş oluyoruz. Bu doğal bir şey yani medeniyetin gelişiminde. Şimdi burada bunların ne olduğunu, nerede olduğunu biz birçok şehir zaten fayın üzerinde ve çok geniş alanlarda deformasyon olan bir yerdeyiz. O yüzden de bunları bizim çok çok iyi anlamamız lazım. Bunun getirdiği riskleri çok iyi anlamamız lazım. Ne tür bir zeminde olduğumuzu da ki bu biraz da deprem mühendisliğinin konusu. Ne tür bir zemin üzerinde ne yapılabileceğini de işin mühendislik kısmını da anlamamız lazım. Ve işin afet öncesi hazırlık kısmını da çok iyi anlamamız lazım. Risk ne? Ne tür bir alarm verilecek ve ne yapılacak? Bunlar çok hani toplumsal tarafları da olan, bilimsel tarafları da olan uygulamalı bir daldan söz ediyoruz. O yüzden mutlaka faylardaki potansiyel depremleri ve bunların nereden, nasıl dalgalarla geleceğini, nasıl hızlı hareket edebileceğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor.
Yani tabii ki bilimsel bir konuya sadece fayda açısından yaklaşmak hatalı olur ama bir yandan da hepimizin evet. Çok korktuğu bir durum olduğu için özellikle İstanbul'da yaşayan kişiler olarak bu konuda da ne önlem alınabilir? Bilim bu konuda bizi nereye götürüyor? Bunu da merak ediyoruz. Öyleyse şimdilik en azından ve bizim ömürlerimize muhtemelen yetişecek olan fayları tanımak, gelecek depremleri uzun vadeli de olsa tahmin etmek ve sanırım yerleşimleri buna göre düzenlemek olabiliyor ancak.
Tabii yani buna ek olarak böyle daha iyi afet planları, daha şeyler hani o anda yapılacak şeyler de olacak. İşte hızlı trenleri durdurmak, bir takım doğalgaz tesisleri gibi risk yaratabilecek şeyleri durdurmak ve bir de başlı başına benim açıkçası çok da uzmanlık alanım olmayan hani afet sonrası içinde çok kritik planlar yapılması gerekiyor. Bunların hepsi işin bir parçası. Bu tabii biraz işin kamu yönetimi tarafı da var. Teknoloji tarafı da var. Çok şey bir konu. Hani farklı farklı dalları ilgilendiren bir konu. Benim daha çok ilgilendiğim hani işin bilimsel deprem fiziği kısmı.
Peki şimdilik kısa vadeli tahminlerde bulunamıyoruz ama uzun vadeli bir takım tahminler yapılabiliyor fay hareketleri gözlenerek. Siz bir deprem araştırmacısı olarak elinizde böyle sonsuz bir imkan olsa diye soracağım. Neyi evet. araştırmak isterdiniz depremlerle ilgili? Ve buradan hareketle de en önemli, en ilk aşamada bundan sonra neler araştırılmalı bu alanda diye geniş bir soru sorarak bitirelim.
Tamamdır. Şimdi şöyle, yani öncelikle ben şunu söyleyeyim. Yani denizlerde bu işi yapmanın bir takım ekstra zorlukları var. Mesela Marmara Denizi'ndeki bir zorluğumuz, şimdi karada olunca GPS istasyonu koyabiliyorsun. Dediğim gibi radar var. Radarlar yerden gelip yansıyan radarları sürekli uydular döndükçe yıllar içinde o deformasyonu, yüzey deformasyonunu takip edebiliyorsunuz. O yüzey deformasyonundan fayın geometrisini falan da aşağı yukarı koyarak fay davranışını uzun vadede modelleyebiliyoruz. Ama denizin altında bunu sağlamak çok kolay değil. Çünkü elektromanyetik dalgalar denizin altına inip çıkmadığı için denizin altı için özel yöntemler geliştirmek gerekebilir. Son yıllarda mesela beni çok heyecanlandıran bir zaten bilinen bir yöntem var. Kuyulara sismometre koymak. Çünkü bizim bir başka sorunumuz da şu. Her şeyi yüzeyden gözlediğimiz için depremlerin derinlik çözünürlükleri çok iyi değil. Hala bile değil. Bunun hani gayet fiziksel nedenleri var. Bunun nedeni sadece yüzeyden bakınca depremin derinliğini çok iyi çözme şansınız olmuyor. Bir nevi tek taraftan bakmış oluyorsunuz sisteme. Daha düşey bir takım dizinlerle daha derine faylara yakın sismometreler yerleştirerek depremlerin derinliklerini daha iyi anlamayı düşünebiliriz. Bu yöntemlerden biri. Bir de beni çok heyecanlandıran son yıllarda yöntemlerden biri de fiber optik yöntemler. Şimdi bunlar şöyle, zaten var olan internet hatlarında var olan hatları kullanarak bunların içine böyle darbeli lazerlerle geri dönen sinyallerin deformasyonunda nasıl değiştiğine bakarak bir nevi yer altındaki kabloları deformasyon için kullanmak gibi yöntemler var. Bunlar zaten denizin altından geçenleri de var. Bu tür şeyleri projelendirmeye de çalışıyoruz. Çünkü dünyada da başladı bunların yapılması. Ve bu fiber optik kabloları bir nevi sismometre olarak kullanılıyor. Bu iyi bir yöntem bence ileride uygulanacak. Ama mesela bunu, hani fiber optik kabloyla bunu yapmak zor ama özel kendi yaptığım fiber optik kabloları döşeyerek aslında uzun dönemde bu gerilmeleri de çözmek mümkün. Yani bunları da yapabiliriz ileride diye düşünüyorum. Ve bunlarla deniz altındaki fayları daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Aslında denizin üstündekiler de buna dahil. Bu iyi bir yöntem. Yani bu gelecekte uygulaması olacak bir yöntem. Şu andaki daha klasik yöntemlere eklenecek. Aslında klasik diyorum ama mesela bu radardan yer deformasyonu bunların hepsi son yıllarda, yani son 20 yılda yayıldı. Depremler için uyguluyorduk ama bu uzun dönemli deformasyonları anlamak için son yıllarda yayılan yöntemler. Ve tabii bunun dışında hani GPS ağımız var, fena değil. Onu çok daha iyi hale getirecek şeyler olabilir. Sismometre sayımız da aslında kötü değil ama onlar da daha da arttırılabilir böyle spesifik yerlere odaklanırsak. Özellikle deniz dibinde olanların arttırılmasında mutlaka fayda olacaktır.
Bu bahsettiğiniz fiber optik kablolarla uygulanan yöntem başka ülkelerde şu anda ne seviyede uygulanıyor ya da uygulanıyor mu?
Evet, başladı. Yani son 4-5 senede aslında çıktı. Yani Amerika'da da uygulandı, Fransa'da uygulandı. Muhtemelen yakında Türkiye'de de bir denemeleri olacaktır. Olacak yani, ben en azından hani işin içinde olduğum kadarıyla TÜBİTAK'la da bu konuda görüşüldü. Onlar da işin içinde olacaklar. Ama ileride bunlar mutlaka uygulanacak Türkiye'de de. Son 4-5 senedir birçok ülkede başladı. Bir iki tane ticari ürün de var böyle satın alıp uygulayabileceğiniz. Burada da geliştirilmeye çalışılan şeyler var. Ama yöntem aslında gayet uygulanabilir bir yöntem. Biraz gürültü seviyesi yüksek olmakla birlikte yerin altı çok kablo dolu olduğu için bir uygulandı mı bir nevi bütün yerin altı sismometre dolu olmuş gibi oluyor ve çok faydalı bir veri kümesi çıkarmak mümkün olabilir ileride buradan. Yani çok gelişecek bir konu olduğunu düşünüyorum.
Türkiye'de de böyle bir yola giriliyor veya girilecek diyorsunuz. Bu şimdiye kadar uygulanmamasının sebebi maddi imkanlar mı? Çok pahalı bir yöntem mi?
Yok, aslında ondan değil, çok yeni bir teknoloji olması bence. Yani yavaş yavaş daha hani birçok ülkede de yapılmaya başlandı. Şu ana kadar bir iki galiba başarılı ticari uygulaması var. Ama o gelecektir, yani olacak bunlar. Hani ondan eminim, o konuda şey yok.
Biraz bahsettiniz ama şunu biraz daha açalım istiyorum. Bu yeni yöntemle ne kadar ilerleme kaydedilebilir? Biz neleri öğrenebiliriz bir süre sonra bu yöntemi kullanarak? Orayı biraz daha anlatmanızı rica ediyorum.
Anladım. Yani şimdi bu benim özellikle hani daha zor olan kısmı uzun dönemli deformasyon. O biraz zaman alacak bir şey. Ama onu anlarsak mesela Marmara'nın için söylüyorum. Şimdi Marmara'nın içinde bütün fayların şey olmadığına dair çalışmalar var. Onu da biraz anlatabilirim. Şimdi yerin altına, deniz dibine elektromanyetik dalgalar gidemediği için bu GPS tarzı enstrümanlar çalışmıyor. O yüzden birkaç proje yapıldı. Yurt dışından gelen ekiplerle ortak Türkiye'deki üniversitelerde birinde yer aldı. Bunlar bu akustik bir şekilde fayın çevresine, yerin altına atıldı. Bunlar birbiriyle haberleştiler. Bunlar bir buçuk sene yerin altında kaldı. Fay da böyle şey oluyor mu? Yani fay kilitli mi yoksa fay hafif hafif kayıyor mu, bunu anlamak için. İki farklı yerde yapıldı. Birisi biraz daha yani bir nevi Silivri'nin hafif batısında, denizin içinde. Birisi biraz hafif doğusunda, birisi de biraz daha batıdaydı. Şimdi batıdakiyle hafif hafif fayın kaydı. Yani bir yılda 10 milimetre gibi kaydığına dair yapılan bir çalışma var. Doğudaki tarafta fay tamamen kilitli görünüyor. Şimdi bu tür çalışmalar da arttırılabilir. Mesela bu akustik sensörlerle denizin altına bunlar yerleştirilip belli bir süre. Fayda nasıl hareket var, bunu anlamamız lazım. Çünkü Marmara'nın içi hem çok karışık, hem bizim burada da yaptığımız çalışmalar, hem de fayın her yerde eşit gerilme biriktirmediğine dair bir takım sonuçlar görüyoruz. Bunları daha iyi anlayabileceğimiz şeyler yapılabilir. Daha fazla bu akustik çalışmalar ve bu fiber optikler de bu iş için kullanılabilir. Dediğim gibi özel bir fiber optik kablo düşünürse bir sürü, bu uzun dönem gerilmelerini daha iyi anlamak mümkün olabilir. Ama bundan aynı zamanda depremleri algılayacak sismometreler gibi de kullanılabilir. Dediğim gibi bu fiber optik kablolar.
Yani aslında birçok depremle ilgili ve insanlığın depremlerle mücadelesiyle ilgili iyi adımlar atılmasını sağlayacak bir yöntem gibi görünüyor bahsettiğiniz, ama biz evet, zamanla tabii, istiyoruz.
Tabii tabii. Yani normal, ama bizim sismik ağla da birçok şeyi anlamak mümkün. Ama dediğim gibi bu düşey dizinler, yani sismometre yerin dibine doğru da yayma gibi fikirler de var. Bunlar da yapılabilir. İleride yani bu konularda daha fazla aşama kat edilecektir. Ama bilim biliyorsunuz böyle biraz küçük küçük üst üste koyarak ilerleyen şeyler. Bazen büyük teknolojik değişimler de oluyor. Ki oldu bunlar kısmen. Ama daha çok çalışarak, daha çok üzerinde durarak daha iyi anlayacağımızı düşünüyoruz önümüzdeki yıllarda.
Depremlerle ilgili bilime muhtacız. O yüzden ne kadar bunlar zaman alacak adımlar olsa da biz yine de bir an önce depremlerle ilgili daha fazla bilgi edinmeye ve daha iyi bir şekilde mücadele etmeyi de umalım. Özgün Konca, çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ
olun. Çok teşekkürler. Ben son olarak da biliyorsunuz akademik özgürlük ve üniversite özelliği konusunda söz söyleyen, destek veren herkese de selamlarımı söylüyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Bu konuda da çok önemli olduğunu düşünüyorum Türkiye için. Size de çok teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz Özgün Konca'ya. Çok sağ olun katıldığınız için.
Çok sağ olun sizde.
Meraklısına Bilim'de bu hafta depremleri ele aldık. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Meraklısına Bilim her salı saat 20'de yayında ve bu hafta Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Özgün Konca'yı ağırladık. Depremlerle ilgili ne biliyoruz, nasıl biliyoruz ve bundan sonra ne kadar bilgiye erişebiliriz, bilim bize bu konuda ne kadar yardım edebilir, bunları biraz anlamaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.